Evet kardeşler, bugün Yaratılış kitabının 11. bölümünü açıyoruz. 11-27. ayetten 12-9. ayete kadar okuyalım. 9'da dahil.
Evet. Terah soyunun öyküsü. Terah, Avram, Nahor ve Haran'ın babasıydı. Haran'ın Lut adlı bir oğlu oldu. Haran, babası Terah henüz sağken doğduğu ülkede Kildanilerin Ur kentinde öldü. Avram'la Nahor evlendiler. Avram'ın karısının adı Saray, Nahor'unkinin adı Milka'ydı. Milka, Yiska'nın babası Haran'ın kızıydı. Saray kısırdı, çocuğu olmuyordu. Terah, oğlu Avram'ı, Haran'ın oğlu olan torunu Lut'u ve Avram'ın karısı olan gelini Saray'ı yanına aldı. Kenan ülkesine gitmek üzere Kildanilerin Ur kentinden ayrıldılar. Haran'a gidip oraya yerleştiler. Terah 205 yıl yaşadıktan sonra Haran'da öldü. Rab Avram'a, ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Avram, Rabbin buyurduğu gibi yola çıktı. Lut da onunla birlikte gitti. Avram, Harran'dan ayrıldığı zaman 75 yaşındaydı. Karısı Saray'ı, yeğeni Lut'u, Harran'da kazandıkları malları, edindikleri uşakları yanına alıp Kenan ülkesine doğru yola çıktı. Oraya vardılar. Avram, ülke boyunca Şekem'deki More meşesine kadar ilerledi. O günlerde orada Kenanlılar yaşıyordu. Rab Avram'a görünerek, bu toprakları senin soyuna vereceğim dedi. Avram kendisine görünen Rab'be orada bir sunak yaptı. Oradan Beytel'in doğusundaki dağlık bölgeye doğru gitti. Çadırını batıdaki Beytel'le doğudaki Ay kentinin arasına kurdu. Oradaki Rab'be bir sunak yapıp Rab'bi adıyla çağırdı. Sonra kona göçe Negev'e doğru ilerledi.
Evet, Yaratılış kitabına bakmaya devam ediyoruz. Heidelberg Katekizmi'nin 19. sorusu şöyle. Bunu nasıl biliyorsunuz? Kutsal Kitap bana söylüyor diye cevap başlıyor. Kutsal Kitap bana söylüyor. Tanrı'nın kendisi müjdeyi cennette açıkladı. Daha sonra kutsal atalar ve peygamberler aracılığıyla ilan etti. Kurbanlar ve yasanın diğer törenleriyle bunu tasvir etti. Sonunda sevgili oğlu aracılığıyla bunları tamamladı diyor. Evet, burada tabii tüm kurtuluş tarihinin bir özetini görüyoruz. Tanrı Yaratılış 3.15'te kurtuluş müjdesini bizlere veriyor. Biliyorsunuz Adem ve Havva günah işledikten sonra Yaratılış 3.15'te Mesih'in gelişi bizlere müjde olarak veriliyor. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın diyor. Evet, sonra kurtuluş müjdesini İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a, yani atalarımıza açıklandığını görüyoruz. Evet, önce İbrahim'e bir çağrı yapılıyor. 12.1. ayette. Tanrı'nın Avram için olan planı, Avram 75 yaşında Harran'dan Kenan diyarına çağrıldığı zaman başlıyor. Daha 75 yaşında. Düşünün, Tanrı'nın senin için bir planı var, harika bir planı var ama 75 yaşından sonra başlayacak. Yani 75'e kadar bekliyorsun, 75 olduğunda o Tanrı'nın harika planı başlıyor. Evet, Tanrı görünmez eliyle Avram'ın yaşamını değiştiriyor. Daha adı Avraham değil. Biz nedense İbrahim diyoruz ama İbrahim değil. Avraham oluyor. Yani İbrahim olmuyor. Özellikle bu isimleri doğru söylememiz lazım. Ama biz tabii İbrahim olarak kullanmaya devam edeceğiz. Ama keşke Avraham'ı oturtabilsek. Tanrı görünmez eliyle Avram'ın yaşamını yönlendiriyordu. Tanrı Avram'ı Avram'ı çağrısına itaat etmesi için hazırlıyordu bütün bu zaman boyunca. Yaratılış 11:31-32'de İbrahim'in babası Terah'ın Ur kentinden ayrılıp Kenan diyarına gitmek üzere Harran'a yerleştiğini yazıyor. Göç o zamanlar da vardı. Bu zamanlar da insanlar göç ediyorlar. Yani ülke değiştiriyorlar. Atalarını bırakıyorlar. Annelerini babalarını bırakıyorlardı. O zamanlar yine böyle bir hareketliliği görüyoruz. Bu zamanda benzeri hareketler oluyor. Tera da bu göç hareketine katılmıştı ama Tera'nın planladığı gibi Kenan diyarına ulaşamadıklarını görüyoruz. Neden böyle bir durumla karşılaşıyoruz? Çünkü Tanrı'nın ilahi takdiri, Tanrı'nın görünmez elini burada görüyoruz. Tabii yıllar sonra kutsal yazılara baktığımız zaman Tanrı'nın görünmez elinin burada hareket halinde olduğunu görüyoruz. Avram'ı babasının ülkesinden çağırıp yeni bir milletin atası yapma planı Tanrı'ya aitti. Evet ve Tanrı Avram'a burada çağrısını yaptı. Evet, Tanrı Avram'a çağrısını yapıyor. Yaratılış 12:1'de Tanrı Avram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Evet, İbrahim'in burada cevabı ne oluyor? Avram'ın cevabı, Avram 4. ayette Rabbin buyurduğu gibi yola çıktı. Lut da onunla birlikte gitti. Avram Haran'dan ayrıldığı zaman 75 yaşındaydı diyor. Evet, Lut da Avram'la birlikte gidiyor. 75 yaşında olduğunu görüyoruz Avram'ın. Evet, burada dikkat ettiniz mi? Daha önceden de bu konuyu konuşmuştuk. Rab Avram'a git diyor, değil mi? Git. Avram gidiyor. Avram'ın gitmesiyle ilgili ne okuyoruz? Rab git dedi ve Avram gitti diyor, değil mi? Rab Avram'a git diyor. Avram da gidiyor. Aynen yaratılış kitabında olduğu gibi, yaratılış 1'de olduğu gibi. Rab ışık olsun dediği zaman ışık yok, önce bir bekleyeyim demiyor, değil mi? Ne oluyor? Işık olsun. Işık oldu. Avram'a git dediği zaman ne oluyor? Avram aynen ışığın oluşu gibi o emri yerine getiriyor. Gidiyor. Avram gitti. Tanrı İbrahim'e git dedi. İbrahim gitti. Yaratılışta nasılsa Tanrı'nın antlaşmasında da öyledir. Tanrı konuşur ve biz hareketlerimizle cevap veririz. Aynen sizin hayatınızda olduğu gibi. Tanrı size bir şey söyler ve siz hareket edersiniz. Evet, Tanrı konuşur ve biz hareketlerimizle cevap veririz. Evet. Evet, Tanrı dedi ve Tanrı'nın dediği oldu. Bunu görüyoruz. Yani yaratılış kitabında Musa özellikle bunu anlamamızı, bunu duymamızı istiyor. Okumamızı istiyor. Bu çağrı böyle çok pahalıya patlayan bir çağrıydı. Yani İsa'yı izleme çağrısı da pahalıya patlayan, pahalı bir çağrıdır. Bakın İsa ne diyor? Matta 10:34'ten itibaren 34-39'da yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Barış değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben babayla oğlun, anneyle kızın, gelinle kaynanın arasına ayrılık sokmaya geldim. İnsanın düşmanı kendi ev halkı olacak. Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Çarmığını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık değildir. Canını kurtaran onu yitirecek. Canını benim uğruma yitirense onu kurtaracaktır diyor. Avram'ın ailesiyle ve çevresiyle olan ilişkilerini koparması gerekiyordu. Tanrı git dediği için gidecekti. artık o ilişkilerini bitirme zamanı gelmişti. Rabbin çağrısına uymak için kendisini reddetmesi gerekiyordu. Tanrı'nın krallığı için her şeyi geride bırakması gerekiyordu. Ve Avram ne yaptı? Gitti. Avram gitti. İbraniler 11, 8, 9 ve 10. ayetlerde şöyle diyor. İman sayesinde İbrahim miras alacağı yere gitmesi için çağrılınca Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. İman sayesinde bir yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. Aynı vaadin ortak mirasçıları olan İshak ve Yakup'la birlikte çadırlarda yaşadı. Çünkü mimarı ve kurucusu Tanrı olan temelli kenti bekliyordu. Avram Mesih'in gününü görmek için imanla yola çıktı. İmanla gitti. Yuhanna 8:56 şöyle diyor. Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi. Daha sonra 2. 3. ayetlerde antlaşmayı görüyoruz. Rab yaratılış 15, yaratılış 15'te bir anlaşma yapıyor. Avram'la bir anlaşma yapıyor. Bu antlaşmanın içeriğini yaratılış 12:2-3'te bizlere gösteriyor. Şöyle diyor yaratılış 12:2-3. Seni büyük bir ulus yapacağım, seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyenleri lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak diyor. Evet, bu antlaşmada Tanrı tek taraflı olarak Avram'ı bereketliyor. Yani biz antlaşma dediğimizde genelde böyle iki taraf görüyoruz. Yani iki kral anlaştığı zaman işte bir kral bir şart koşuyor, öbür kral başka bir şart koşuyor. Bu antlaşmada antlaşmanın bütün aslında antlaşmanın tarafı Tanrı'nın kendisi. Antlaşmada Tanrı tek taraflı olarak Avram'ı bereketliyor. İşte kurtuluş müjdesi Tanrı'nın lütfu budur. Tanrı'nın şu sözlerine dikkat edin. Şöyle diyor, yapacağım bunu, yapacağım. Bu ayetleri okuduğumuzda bunu görüyoruz. Yaratılış 12'de bu ayetlere tekrar bakalım. Yaratılış 12:2-3. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak derken yapacağım, kutsayacağım, kazandıracağım, lanetleyeceğim gibi sözler söylüyor. Burada ilginç bir paralel var. Yaratılış 3:11 insana bu 3:11 bölümlerinde insana günahından dolayı 5 lanet verildiğini görüyoruz. Bu lanetleri Adem'de görüyoruz. Adem, Kayin, Lemek, Ham ve Nemrut'ta görüyoruz. Aynı şekilde Tanrı Avram'a bu yeni halkın babası olarak 5 bereket veriyor. Bu bereketlerin en büyüğünü 3. ayette görüyoruz. Yaratılış 12:3 şöyle diyor. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Aslında yeryüzündeki bütün aileler senin aracılığınla kutsanacak diyor. 11. bölümde Tanrı bütün milletleri yeryüzünün her tarafına dağıtmıştı. Ama burada Rabbi İsa Mesih'te gelecek olan kurtuluşun bir öncü bir kıvılcımını görüyoruz. Pavlus'un da dediği gibi o İbrahim'in tohumudur ve bu tohumdan olan herkes İbrahim'in soyundandır ve antlaşmanın mirasçılarıdır. Galatyalılar 3'te kimin bu antlaşmanın mirasçıları olduğu çok açık bir şekilde bizlere veriliyor. Bu vaat tüm milletler ve tüm diller içindir, tüm lisanlar içindir, tüm milletler içindir. Vaadin dışında kalan bir ırk vaadin dışında kalan bir millet yoktur. Dört konseyinin kararlarında da gördüğümüz gibi kurtuluş ayrım gözetmeden tüm uluslara açıklanmalıdır. Dört konseyi ikinci kısım beşinci maddede şöyle diyor: müjdeyi herkese duyurma zorunluluğu. Bundan da fazlası, müjdenin vaadi çarmıha gerilmiş olan bu Mesih'e iman eden hiç kimsenin mahvolmaması ama tam tersine sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Tövbeye ve iman etmeye çağıran buyrukla birlikte duyulan bu vaat hiçbir farklılık ve ayrım gözetmeden Tanrı'nın iyi iradesi uyarınca bütün uluslara ve insanlara duyurulmalıdır. Sonuç olarak Tanrı Avram'a bir görev veriyor. Neydi bu görev? Gitme görevi, değil mi? Git görevini veriyor. Yani Avram'a gitme görevi veriyor. Avram Kenan diyarına gidiyor. Dikkat edin, Avram Şekem, Beytel, Ay ve Negev kentlerinden geçerek gidiyor. Haritayı açarsanız veya bir tarih haritasında içinde o bölgeyi bulunduran, İsrail bölgesini, Filistin bölgesini bulunduran bir haritayı açıp bu yerlere bir bakın. Avram, Şekem, Beytel, Ay, Negev kentlerinden geçerek gidiyor. ve uğradığı yerlere, bu yolda uğradığı her yere sunaklar yapıp Rab'be tapındığını görüyoruz. Avram neden böyle bir şey yapıyor? Neden, yani bunu yapmasının amacı nedir? Neden bazı yerlerde durup sunak yapıyor? Avram gittiği toprakları Rab'be adıyor. Buralar Rabbindir diyor. Yani kendisi Avram mı buraları Rab'be veriyor? Değil. Zaten her yer Rabbindir, değil mi? Bütün bu topraklar yeri göğü yaratan Rab'be aittir. Avram bunu tanıdığını söylüyor. Rabbin ona git dediği yerlerde duruyor ve bu yerleri Rab'be adıyor. Oralarda sunaklar yapıp Rab'be tapınıyor. Mezmur 24:1 şöyle diyor: Rabbindir yeryüzü ve içindeki her şey, dünya ve üzerinde yaşayanlar. Avram'ın buralara sunak kurmasının sebebi, sunaklar yapmasının, İbranice mizbeah diyor, mezbahalar yapmasının sebebi de budur. Sunaklar yapmasının sebebi her şeyin zaten Rab'be ait olduğu ve İbrahim'in de durduğu bu yerlerde ibadet ederek, evet her yer senindir, beni gönderdiğin her yer senindir anlamına geliyor bu hareketi. Böylece Tanrı'nın kurtuluş planı için sahne hazırlanmış oluyor. Evet, yaratılıştaki, yaratılış kitabındaki günaha baktık ve bu günahın nasıl geliştiğini gördük. Tufanda nasıl olgunlaştığını ve Tanrı'nın tufanla bunu yok ettiğini, insanları günahı yok ettiğini ama yine de lütfunu göstermeye devam ettiğini gördük. İleride İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a, Yusuf'a bakarak İsrail halkının nasıl antlaşma halkı haline geldiğini göreceğiz. Evet, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.